Şeker.
Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun faaliyetlerini, kuruluşunu konuşacağız ve son zamanlarda artan kadına yönelik şiddetin önlenmesi için atılması gereken adımları, bu konuda kurumlara ve topluma düşen görevleri Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan'la stüdyomuzda değerlendireceğiz. Hemen sonrasında dünden kalanlar köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak her salı olduğu gibi ve Türk dünyası ve Anadolu masallarını konuşacağız. Geçmişten günümüze bu masallardaki ortak motifleri ve özellikleri değerlendireceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
İçimsizim bugünlerde, kimsesizim bu yerlerde, değersizim bu ellerde, gölgesizim her gün her yerde. Sessizim bu yerlerde, değersizim bu ellerde, çaresizim doğduğum yerde.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan bizimle birlikte. Sayın Arslan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bizi yayına davet ettiğiniz için, bu imkanı verdiğiniz için biz de size kurum olarak çok teşekkür ediyoruz. Şahsım ve kurum adına teşekkür ederim.
Sağ olun efendim, çok teşekkür ediyoruz.
Dinleyicilerimize de hayırlı günler, iyi günler diliyorum.
Çok teşekkürler.
Şiddetten uzak bir huzurlu bir dünya diliyorum.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün özellikle son zamanlarda oldukça artan kadına yönelik şiddeti konuşacağız değerli konuğumuzla. Alınması gereken önlemleri, atılması gereken adımları hem toplum olarak hem de kurumlar vasıtasıyla değerlendireceğiz. Ama öncesinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kuruldu ve hangi amaçla kuruldu? Bu kurumun kurulmasındaki gerekçeler neydi? Biraz bunu değerlendirelim. Sonrasında da kadına yönelik şiddetle devam edelim.
Evet. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu aslında genel anlamıyla, dünyadaki kullanılan tabiriyle bunlar ulusal insan hakları kurumları. Hı hı. Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin bölgesel ve ulusal bazda uygulanması için kurulan kurumlardan, ulusal kurumlar şeklinde tasarlanmış. Yani insan haklarının bir her devlet için, her ulus için kendi ülkesinde uygulanmasını sağlamak ve izlemek için geliştirilmiş kurumlar bunlar. Ulusal insan hakları kurumları diye geçiyor. Hı hı. Bizim kurumumuz da aslında bir kurumsallaşma süreci yaşamış durumda. Esasen bu kurumlar 93 yıllarında Paris ilkeleri var. Birleşmiş Milletler Paris ilkeleri, Ulusal İnsan Hakları kurulmasına ilişkin. Onların taşıması gereken şartlara ilişkin Paris ilkeleri var. O ilkeler çerçevesinde bir kurumsallaşma süreci yaşamış. Daha önce 2000'in başlarında Başbakanlığa bağlı Türkiye İnsan Hakları, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı olarak kurulmuştu. Daha sonra 2012'de Türkiye İnsan Hakları Kurumu olarak daha özerk bir yapıya kavuşturuldu. Sonra tekrar bir güncelleme yapıldı. 2016 yılında Nisan ayında yürürlüğe giren 6701 sayılı kanunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak yeniden şekillendirilmiş oldu. Tabii araya bu 15 Temmuz darbe teşebbüsü, hain darbe teşebbüsü girdi. Orada kurul üyelerinin seçimi birazcık gecikmiş oldu. Sonra bizim seçimimiz kurul üyeleri olarak 11 kurul üyemiz var. O günkü şartlarda 8'ini Bakanlar Kurulu, 3'ünü Cumhurbaşkanı seçiyordu. Şu andaki yeni düzenlemeyle 11'ini Cumhurbaşkanı seçiyor. 11 kişilik kurulu olan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kurulmuş oldu. Tabii bu kurumun daha önceki yapılanmasında genel anlamıyla insan hakları kurumu şeklindeydi. Daha sonra Birleşmiş Milletler İşkence ve Kötü Muamele'ye Karşı Ulusal Önlem Mekanizması olarak bir kurum kurulması gerekiyordu. O da Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun bünyesine dahil edildi. Hı hı. Yine bu Avrupa Birliği ile vize muafiyeti yönündeki yapılan çalışmalar vesilesiyle getirilen şartlardan biri de Eşitlik Kurumu'nun kurulması. O vesileyle Eşitlik Kurumu da ayrı bir kurum olarak kurulmadı. Bu kurumun içine dahil edilmiş oldu.
Evet.
Dolayısıyla şu anda 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu kanunuyla kurulmuş olan kurumumuz var.
Evet.
Bu kurumumuz ne yapar? İşte demin de bahsettiğim gibi genelde insanı ilgilendiren her şeyi İnsan hakları bağlamında bizim alanımıza girmekte.
Evet. En önemli hakkımız yaşam hakkımız.
Evet. Yaşam hakkı ile başlıyor tabii. En temel haklardan birisi insanların Ondan sonra özgürlük hakkı var, güvenlik hakkı var, güvenli bir yaşam hakkımız söz konusu. İşte bu çerçevede bir yandan ayrımcılık olmasın, onun için eşitlik kurumu yönü ağır basıyor. Bir taraftan da hani alıkonulma merkezlerinde tutulanların, devletin alıkoyduğu kişilerin bulunduğu mekanlar veya işte koruma altına, devletin koruma altına aldığı kişilerin bulunduğu merkezler. Buralarda kalan insanlar da ihmal edilmesin. Onlara da insan onuruna aykırı bir davranış sergilenmesin diye de özel mekanizmalar bizim kurumumuz bünyesinde geliştirilmiş durumda. Oluşturduğumuz heyetler zaman zaman böyle alıkonulma merkezlerine, bunların içinde cezaevleri, nezarethaneler, geri gönderme merkezleri, psikiyatri merkezleri, hatta huzur evlerine kadar genişlettik. Oralara ziyaretlerimiz söz konusu oluyor. Yine başvuru alıyoruz. Bunda vatandaşlarımızın da bilmesi lazım. Eğer bir kişi ırkı, dini, dili, inancı, mezhebi, siyasi görüşü, yaşı, serveti, doğumu, etnik kökeni gibi nedenlerle veya cinsiyeti gibi nedenlerle ayrımcılığa uğruyorsa önce muhatabına başvurup o ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istiyor. Eğer orada başarılı olamazsa bizim kurumumuza başvurabilir. Ve o zaman biz onu kendimiz ilgili taraflarla görüşerek, yazışarak inceliyoruz. Ve sonuçta da eğer ya uzlaşma niteliğinde bir şey söz konusuysa uzlaştırmaya çalışıyoruz. Veya bunun uzlaşmanın şeyi yani bazen tazminat da olabilir veya başka türlü de olabilir. Duruma göre değişen şeylerdir.
Uzlaşma mümkün olmuyorsa,
kurumumuz ihlal kararı verebiliyor. Ayrımcılık yasağı ihlali var olduğuna karar verebiliyor. Ve bunun karar verdiğinde de idari yaptırım cezası uygulayabiliyor. Bu 1.000 liradan 15.000 liraya kadar değişebilen oranlarda olabiliyor. Ve bu ilgili taraflara bildiriliyor. Durumun düzeltilmezse tekrarı halinde yine yaptırım uygulanıyor. Gerektiğinde eğer suç niteliğinde bir şey görülüyorsa o zaman da savcıyla suç duyurusunda kurum olarak bulunabiliyoruz.
Evet. Peki şiddet kavramına geçecek olursak nedense son zamanlarda biz mi televizyonlardan, radyolardan çok fazla duyuyoruz bu haberleri? Bu haberler arttı mı? Bu durumlar arttı mı? Eskiden de mi böyleydi yoksa artık biz mi daha fazla duymaya başladık? Neden son zamanlarda özellikle kadına yönelik şiddet olaylarını, haberlerini daha çok almaya başladık?
Ben olayın kadına yönelik şiddet üzerinden tartışılmasını, konuşulmasını çok sağlıklı bulmadığımın başında söyleyeyim. Aslında insana yönelik bir şiddet var. Ve genelde baktığımızda dünyada insanın şiddete temayülü var.
Kadın erkek ayrımı olmadan olmaksızın, şiddete temayülü
var. Yani bizim bir kere bunu konuşmamız lazım. Kadına yönelik şiddeti de ayrıca konuşalım. Ama yani bunu tek taraflı, tek oraya indirgeyerek konuşursak yanlış sonuçlara varırız diye düşünürüm. Yani yaşam hakkıdır bizim için esas olan ve bunun kadını erkeği yok. İster öldürülürken öldürülürsün, o zaman da kadın erkek eşittir bizim için. Öldürüyorsa da orada da bir farklılık yoktur. Katil katildir her zaman için. Dolayısıyla bu kadına yönelik şiddet olabildiği gibi zaman içerisinde bakıyoruz çocuğa yönelik şiddet de olabiliyor. Bazen erkeğe yönelik şiddet olabilir, bazen yaşlıya yönelik şiddet olabilir, gence yönelik şiddet olabilir, onlardan diğerlerine olabilir. Bazen bakıyorsunuz iş yerinde şiddet oluyor. Sporda şiddet olur, medyanın şiddeti olur. Çok farklı alanlarda çok farklı şeyler söz konusu olabilir. Şimdi bir kere şiddet olgusu, şiddet kültürü yayıldığı zaman bunun elbette bir şekilde o her yere uğraması söz konusudur. Yani güneş doğduğu zaman nasıl her tarafı aydınlatıyorsa şiddet kültürü çıktığı zaman da bu bir şekilde yansımasını buluyor. Bazen evdeki şiddet oluyor. Bazen şeyde olabiliyor, iş yerinde olabiliyor. Mobbingi biliyoruz mesela.
Evet,
mobbing
artıyor. Dijital şiddet bile var şiddet, şimdi. Evet. Değil mi? Evet. Elektronik posta yoluyla, Facebook yoluyla, Twitter yoluyla farklı alanlarda da yine şiddet uygulanabilir aslında.
Oluyor. Bu şiddet zaten her zaman insan içinde olan bir şey. Bunun şiddeti mütemayil, şiddete meyilli insanlar her zaman vardı. Olacaktır, artıyordur. Burada tabii medyanın rolüne de bakmak lazım. Yani önceden bunlar gerçekten daha azdı da medya bilinç arttırıyorum, farkındalık oluşturuyorum derken şiddeti arttırdı mı? Yoksa daha düştü mü? Bir fayda hasıl oldu mu? O tarafına da bakmak lazım. Elbette medyada bazı şeyler paylaşıldıkça insanlar onları daha çok duyuyor. Ama bu da aynı şekilde arttırıyor olabilir. Yani bunlar da çok hassas bilimsel çalışmalar ihtiyacı var diye düşünebiliyorum. Şimdi tabii şiddet deyince ben bir algı da olsun istemiyorum. Yani biz sorumlu insanlarız. Toplumumuza karşı sorumluluklarımız var. Devletimize karşı sorumluluklarımız var. İnsanımıza karşı, tüm insanlığa karşı sorumluluğumuz var. Dolayısıyla haksızlık da etmek istemiyorum bu ülkeye de. Yani şiddet bu ülkede ne kadar artarsa artsın aslında en az şiddetin olduğu yerlerden birisi.
Evet tabii ki yalnızca yani, Türkiye için düşünmeyelim. Dünyanın tabii. Her yerinde var. Gün geçmiyor ki yurt dışından da bu tür haberler almayalım.
Evet yani biz içinde olmadığımız için daha az duyuyor olabiliriz ama daha fazla dünyanın olduğunu söyleyebilirim. Yani onun için tabii mesela biraz eskide ama 2013 yılında kamuoyuyla paylaşılan Birleşmiş Milletler'in küresel cinayet araştırmasına baktığımızda burada yani 10 insandan şiddet mağduru, 10 insandan 8'inin erkek, ikisinin kadın olduğu gibi veya %20'sinin kadın olduğu gibi bir şeyle de karşılaşıyoruz. Şimdi az rakamlar mı? Değil. Ama yani bu kadın için de böyle, erkek için de böyle. Yani ben eşitlik kurum başkanı olarak zaten cinsiyet eşitliğini takip eden birisiyim. Yani burada bizim şey yapmamız söz konusu olmaz. Yani cinsiyet ayrımcılığı yaparak olaya yaklaşmamız söz konusu olmaz. Ama şöyle bir şey var. Tabii bazılarının korunması için biraz daha
pozitif ayrımcılık gerekiyor,
yapılması gerekiyor. Evet. Pozitif ayrımcılık da nedir? Yani gerçek eşitlik sağlanıncaya kadar, adalet sağlanıncaya kadar korumadır. Ama bu ondan ötesinde bir ayrımcılık olmaz. Ama yani bunu da söyleyeyim. Beyler olarak erkeklere birazcık da nezaketen de daha da başka bir incelikle yaklaşmamız, hassas yaklaşmamız gerekir. Bu noktada da mesela tabii rakamlar çok yüksek olarak önemsemediğim için değil, çok da önemsiyorum. Yani bizim için bir kadına yönelik şiddet de olsa çok ağır bir şeydir. Bir çocuk da olsa, bir beyefendi de olsa fark etmez. Hepsi için çok önemlidir. Ama yani burada işte onu söyleyeceğim. Bir olgu olarak bunu şey yapmamız lazım. Ve şunu sormamız lazım. Yani bizler niye böyle şiddet psikolojisi içerisinde yetişiyoruz ve bundan nasıl kurtulabiliriz? Yani o olmadığı
aile
zaman...
Aile kavramına bakmak lazım biraz da belki.
Tabii yani aile insanın ilk yetiştiği mekan ve çocuk hakları bağlamında baktığımızda her çocuğun sağlıklı, huzurlu bir aile içerisinde yetişme hakkı var. Şimdi bu olmadığı zaman... huzurlu bir aile içinde yetişmediği zaman, şiddete göre göre yetiştiği zaman bir çocuk, bu aynı hem başta kendi ailesine yönelik şiddete olabiliyor, hem de topluma yönelebiliyor. Bu insanlar sonradan memur oluyor, işçi oluyor, vatandaş oluyor, evlilik yürütecek iyi örnek olmadığı için veya gördüğü ilk örnekler kafasında şiddet örnekleri olduğu için
eşini de aynı şekilde uygulamaya
olabiliyor. Yani başka şeyler olabiliyor. Tabii o günkü yaşamsal şartlardan kaynaklı şeyler de olabiliyor. Yani burada hep onu da diyemeyiz. Bazen çok iyi yani bu insan mümkün değil şiddet uygulayamaz dediğiniz insanların da şiddet
ekonomik duruma bakmıyor çoğu tabii, zaman değil mi? Bulunduğu tabii. Sosyal statüye bakmıyor. Evet. Herkes de yani, görülebiliyor.
Onun için genellemeler yapılır ama her genellemenin istisnası vardır. Evet. Bütün genellemelerin yanlış sonuçları da olabilir. Onlarda da hassas olmak gerekiyor. Şimdi böyle tabii belki şu hani en sıkıntılı şeylerden birisi bu konularla ilgili veri toplamak. Devletler de buna çok yanaşmazlar. Yani artan oranlardaki olumsuz şeyleri vermekte isteksizdirler. Bu Avrupa'da da böyledir. Başka ülkelerde de böyledir. Türkiye'de de ben böyle olduğunu düşünebilirim. Yani biraz daha şey oluyor. Ama buna karşılık şey oluyor. İşte bunları biz kamuoyuna yansıtalım tarzında bir yaklaşım oluyor ki burada medya önünü çekebiliyor. Belki sivil toplum kuruluşlarında bu yönde bir şey oluyor. Ama bu konunun hakikaten tartışılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Şu anda bu böyledir demek istemiyorum. Yalnız bizde bir söz var. Şuyu vukuundan beterdir diye. Yayılması yani olmasından daha kötüdür diye. Çünkü insanların bir şekilde psikolojileri de bozuluyor. Bu toplumsal psikolojiyi bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Yani evvelden mesela bu tip şeyler çocukların yanında konuşulmazdı ama çocuk etkilenmesin denirdi. Ama şimdi çocuk evde de görüyor, televizyonda da görüyor.
Hatta öyle diziler izliyor, diziler öyle oyuncaklarla oynuyor.
Yani biz burada da el birlik şiddet toplumunu körüklüyoruz. Yani şiddete mütemayil bir toplum aslında farkındalık oluşturalım derken, bilinç arttıralım derken belki de yanlış yapıyoruz diye düşünüyorum. Bu konuda biraz daha hassasiyet sahibi olmamız gerekiyor. Tabii şeylere baktığımız zaman, şiddet oranlarına baktığımız zaman ben açıkçası rakamları almaya çalışıyorum. Şimdi bizim bir raporlama çalışmamız var. Orada eksik kalan birkaç bilgimiz oldu ama şimdi mesela bakıyorum İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre 2018 yılında kadına yönelik şiddet dediğimiz yani kadın cinayetleri İçişleri Bakanlığı'nın bize verdiği rakam 205. Ama sivil toplumda falan bakıyorum 440 civarında rakamlar söylüyorlar. Hangisi doğrudur? Hangisi değildir? Biraz daha şey yapmak lazım. Tabii biz İçişleri Bakanlığı verilerine itibar ediyoruz. Daha farklı şeyler konuşulabilir ama yani şimdi asıl burada mesela yine ben söyleyeyim 2018 için basına yansıyan bir başka çalışmada 3679 olay var, 2279 ölüm var. Yani şeye bakarsak İçişleri Bakanlığı'nın verilerine bakarsak yani toplam ölüm içerisindeki oranı 1/10 gibi basına yansıyan ama mesela dava açılan 2018'de açılan davalardaki suç sayısına baktığımızda 21.000 rakamı var ki bu sefer de 1/10 değil yani %1 gibi bir sayıya tekabül ediyor. Dolayısıyla ben bakın bu konu hakikaten çok hassas olduğu için tekrar üstüne basarak şey yapıyorum. Hiçbir cinsiyet ayırmaksızın hepsi çok kıymetlidir. Bir tek can ister yaşlı ister genç olsun benim için çok kıymetlidir. Böyle bakmak lazım diye şey yapıyorum. Olayı tek taraflı yaptığımız zaman bunun başka şeyleri de tetiklediğini düşünüyorum. Başka şiddet olaylarını tetiklediğini şey yapıyorum. En hassas olması gereken şeylerden birisi. Kadına yönelik şiddet, şimdi baktım geçen bir çalışmada, kadınlar işte erkekleri şu kadar öldürmüş, erkekler kadınları bu kadar öldürmüş. Bu ülkede kadın ve erkekleri birbirine düşürmekten başka bir şeye yaramaz. Böyle bir şey değil. Biz şunu söyleyelim. Yani bizim insanımız, kadınlarımız, erkeklerimiz birbirinin tamamlayısıdır, bütünüdür. Ve ondan sonra aile içi şiddet, aile içi şiddet diye böyle bir şey konuşmak, yani artırıyor ve sonrasında bakıyoruz diyorlar ki kadınlar için en tehlikeli yer, aile oldu. Bunu lafı söyletmemiz lazım. Böyle de değil. Gerçek de böyle değil.
Evet son olarak yani, Sayın Arslan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun gerçekleştirdiği sonuç bildirgesi ailenin korunması hakkı sempozyumundan da son bir cümleyle bahsedelim. Aileden dem vurdunuz. Tam da bu sempozyumun ana fikri vakit aile vakti. Aynen. Diye kurulmuş. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Facebook sayfasından da fotoğrafları görebilir sevgili dinleyicilerimiz. Nisan tarihinde 29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşmiş. Yine ailenin korunması üzerine ve ailenin birlikteliği, bütünlüğü, anne, baba ve çocuk çekirdek ailesi diye tabii bakıyoruz ama kalabalık aile de olabilir.
İşte biz o çekirdeği korunması, o çekirdeği koruyabilsek.
Korunması için konuşuldu. Sözler sarf edildi. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Son birkaç cümle dinleyicilerimize ulaştırmak isterseniz alalım. Buyurun.
Yani ben şunu söyleyeyim. Yaşam hakkı en kutsal ve temel insan hakkı. Burada devletin sorumluluğu var ama toplumun da sorumluluğu var. Yani sadece devletten devleti sorumlu tutarak bu işin içinden sıyrılamayız. Evet. Onun için hepimiz bir bütün olarak, devletin birimleri, unsurları olarak, bireyler olarak şiddete neden olmayacak şekilde çalışmamız lazım. Şimdi eğer bir ailede yani tabii kesmemiz de gerektiği için
süremizden dolayı kısımıza bakmayınız süre, Sayın Arslan.
Sonra o zaman devam ederiz.
İnşallah. İnşallah.
Yani konuşulacak konu çoktur
çok
tabii.
Çok fazla çünkü gerçekten inşallah, çok
ben tabii
bir
son
konu.
Bir şey söylemek isteyeyim.
Buyurun.
Biz kurum olarak bu konuyu ciddiye aldığımız için Ekim ayının sonlarına doğru bir şiddet çalıştayı düzenleyeceğiz. Bunun için şu anda çağrıya çıkıyoruz. İlgili muhatap olanlar, burada söz almak isteyen, yetkinliği olan kişiler bize müracaat edebilirler. Biz onları çalıştayımızda değerlendirebiliriz. Hı hı. Ve kapsamlı bir raporda inşallah bundan sonra çıkar. Kamuoyuyla da onu paylaşırız.
İnşallah, diyorum. İnşallah evet. Efendim. Huzurlu günler temennisiyle başladık. İnşallah. Huzurlu günler temennisiyle de sözlerimizi sonlandırmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ediyorum.
Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Sağ olun.
Sevgili evet. dinleyicilerimiz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan stüdyo konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Kadınsın yapraklar kadar taze, kadınsın çiçekler kadar masum, ceylanlar kadar ürkeksin bazen, kadınsın, kadınsın, kadınımsın, ceylanlar kadar ürkeksin bazen, kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Ümitsiz sevgi veren, neşesiz gönül deren, kadınsın. Ümitsiz sevgi veren, neşesiz gönül deren, kadınsın. Ceylanlar kadar ürkeksin bazen, kadınsın, kadınsın, kadınımsın, kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Kadınsın cilveyle gönül çalan, kadınsın gözlere yaşı dolan, ceylanlar kadar ürkeksin bazen, kadınsın, kadınsın, kadınımsın, ceylanlar kadar ürkeksin bazen, kadınsın, kadınsın, kadınımsın. Kadınsın, kadınsın, kadınımsın.
Dünden kalanlar. Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün yine eğlenceli bir konuyu konuşacağız. Evet. Masalları konuşacağız. Evet. Aslında masalları hep çocuklara söylenir ve onlara anlatılır diyebiliriz ama geçmişten günümüze aslında büyükler için, yetişkinler için de çok kıymetli, çok güzel masallarımız var.
Evet.
Ve geçmişten geçmişle günümüz arasında hep bir bağlantı kurar var, aslında evet, masallar var. Ve ortak özellikleri de var. Biz bugün sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamız da geçmişten günümüze masallardaki ortak motifleri inceleyeceğiz. Evet. Hemen soralım o zaman, ne gibi ortak özellikleri var geçmişteki masallarla günümüzdeki masalların?
Şimdi aslında sadece ben birazcık ağırlıklı olarak Türk dünyasıyla Anadolu, bizim yaşadığımız coğrafya arasındaki ilişkiye baktım, ortak özelliklere baktım ama dünyada da benzer özelliklere sahip masallar olduğunu biliyoruz. Hı hı. Gezici masallar, gezici hikayeler dediğimiz hikayeler, masallar çünkü kulak, yani sözlü kültür olduğu için bunlar kulaktan kulağa, dilden dile dolaşarak pek çok yer dolaşıyor. İşte ortak özellikler de tam buradan çıkıyor. Çünkü masalların ortak özellikleri dediğimiz özellikler ağırlıklı olarak yaşadığı coğrafyanın özelliklerine dayanıyor. Mekanın özelliklerine dayanıyor. Kültürün özelliklerine dayanıyor. Tarihten getirdiklerinin özelliklerine dayanıyor. Mesela ortak özellikler dediğimizde biz belki diyelim ki bu özelliği burada Anadolu'da dere, nehir gibi söylemişsek belki o işte orada deniz oluyor. Mesela Kaf Dağı diyorsak burada o bir şehrimizdeki dağ haline geliyor masalda. Ama hala bir dağ unsuru var, ortak bir özellik ama isim değiştiriyor. Hı hı. Yani mekanlar aslında bir anlamda masalları mekansız ve zamansız olarak düşündüğümüzde ve en önemli özelliklerini daha çok da böyle uydurma oldukları üzerine kurgularsak veya böyle tanımlarsak özelliklerini, yine de bize kültür tarihimizle ilgili çok da önemli doneler veriyorlar. Çünkü her ne kadar pek çok yerde görülmüşse de Türk masallarında benzer ögelerin olduğunu görüyoruz. Mesela işte Köroğlu destanına baktığımızda aslında Orta Asya coğrafyasının pek çok yerinde Köroğlu tiplemesi gibi bir tipleme var. Ben bugün daha çok Keloğlan tiplemesi üzerinden gideceğim ama mesela Keloğlan Tastaray şeklinde Altay destanlarında, Orta Asya'daki pek çok ülkede geçiyor. Tastaray da yine aslında işte Daz, Tas, hani Dazlak diyoruz ya, evet, oradan geliyor. Tastaray dediği de aslında Kel. Keloğlan, yani onu anlatmaya çalışıyor. Bizde de Keloğlan olmuş. Şimdi Keloğlan dediğimiz zaman biz tabii biraz tiplemeyi gözünün önüne kişim getirsin dinleyicilerimiz. Nasıl bir canlandırıyoruz? İşte avare, miskin.
Annesi sürekli dürter.
Annesi sürekli dürter. Aynı şey Tastaray'da var mesela. Yani bu ismi değişse bile aynı tiplemeyi görüyoruz. Başka nesi özel? Aynı ortak
özellikte.
Zekidir
aslında Keloğlan.
Önüne mutlaka bir engel çıkıyor. Bir meydan okuma çıkıyor ve bu meydan okuma çoğunlukla kötülere karşı, hı hı, ve onu mutlaka iyi olarak kendisi kazanıyor.
Evet.
O gene aynı. Bu pek çok masalda var ama burada bu kötülük yapan mesela dev olabilir. Bu da yine Orta Asya'da bizim biliyorsunuz erlik dediğimiz, hani kötü güçler, şeytan diyebileceğimiz kavramın karşılığı olan bir şey. Dev, erlik, mesela bunlar Orta Asya'da olduğunda erlik diye geçiyorken buralarda daha çok dev diye görüyoruz mesela bizim masallarımızda, Anadolu masallarında bu tiplemeyi. Ama yine dev var. Mesela hayvanlar çok önemlidir. Çünkü hayvanların bir avatar gibi yardımcı olduğu o ana karaktere düşünülür. Mesela ikisinde de bir binek hayvanı var ve bu mesela Keloğlan da hepimizin o gözünün önüne gelen miskin eşek. O da kendisi de sahibi gibi miskin olan eşeği. Ama mesela o eşek akıllıdır. Zaman zaman durur, onunla konuşur, fikir verir, akıl verir ona. Bir takım olaylardan kurtarır. Aynı şeyi orada da görüyoruz gene. Yine siz söylediniz. Annesi mesela kadın karakter olarak önemlidir. Hani baba yoktur, baba figürü yoktur. Orada da aynı özelliği görüyoruz bu masalda. Baba karakteri yok, anne karakteri var ve aynı anne karakteri biraz önce söylediğimiz gibi işte karakteri teselli eden, teşvik eden, iş yapmasını sağlayan ya da her zaman koruyup kollayan padişah, işte padişahın kızıyla evlenip han bile olsa, padişah bile olsa, sultan bile olsa hala anne korumasının özelliklerini görürüz. Bu da yine atalar kültürü ama annenin ağırlıklı olduğu bir Orta Asya kültürünün göstergesi, evet, yine. Hatta şamanların daha ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu mesela Orta Asya'da, Orta Asya kültüründe, Türk kültüründe biliyoruz. Bunun da mesela bu anne tiplemesiyle daha öne çıktığını görüyoruz. Yani anne tiplemesinin olmasının bu şaman kadın tiplemesiyle burada Anadolu'da örtüştürüldüğünü. Hatta bazen şöyle olabiliyor. Mesela Anadolu'ya geldikten sonra biz o Orta Asya motiflerini her ne kadar sonradan İslam'ı kabul etmiş olsak da İslam'ın içerisine yerleştirmişiz. Yani bu sefer belki bu karakter tasavvuftaki bir kimliğe dönüşmüş ama hala bir kadın olarak görünüyor kimi masallarda. Dolayısıyla bu da yine ortak özelliklerinden bir tanesi. Ortaklık demişken mesela bu dedik ya coğrafyaya, dine, kültüre göre değişiyor. Eğer mesela diyelim ki daha Orta Asya'daysa bu masal biraz daha işte şaman kültüründeki karakterler, tanrılar, erlik yerlik gibi onlar giriyorsa, bu tarafa geldiğimizde Anadolu mitolojisindeki tanrıların daha çok iş başında olduğunu görüyoruz. Ortak özelliklerini görüyoruz. Türk kültüründe de İslami unsurların da işin içine konulduğunu görüyoruz. Yine mesela ev, ocak, ateş çok önemlidir. Mesela hep söyleriz ocağın sönmesin. O ocağın sönmemesi çok önemlidir. Aslında Keloğlu'nun o annesi tarafından teşvik edilmesinin sebebi de hani ocağımız sönmesin, geçimimiz devam etsin kaygısındandır. Dolayısıyla o ocak kültü hemen hemen bütün Orta Asya ve Anadolu masallarında çok ortak bir öge. Aynen hayvan karakterler gibi. Yani bu bir kuş gönlüne girdi der mesela. Hani demin eşek dedik ama zaman zaman bu bir doğan oluyor. Zaman zaman bu mesela bir kurt oluyor. Zaman zaman bu bir at oluyor. Dolayısıyla böyle insan karakterlerin yanında ya böyle bir hayvan karakterler ya da onlar girer mesela böyle bir karaktere, hayvan karakterine konuşurlar onlarla. Ocak da dediğim gibi çok önemli ve aynı mantığı görüyoruz. Yani ocağı sönmemek, ocağı söndürmemek, ocağı tüttürmek. Bunlar hep masalın içinde mesela önemli bir yer tutuyor. Bizde de öyle de hala da böyle atasözlerimiz var. Aslında böyle bir şey İslamiyet'te yok mesela. Tamamen ocak kültü ama biz onu ne yapmışız? İslamiyet'e de derc etmişiz. Mesela giderseniz Mevlevi hanelere orada hep bir ocak vardır ve ocakta ateş sönmez. İnsanlar ocakta aynı zamanda kendilerini pişirirler, yemeği değil. Yani aynı zamanda kendisi pişer orada yemek pişirirken. O yüzden de yemeğin yapılmasından çok ocağın işlevi, yani hiç sönmemesi, sürekli o ateşin yanarak hem oranın ışığını devam ettirmesi, hani bir anlamda ilim ışığı gibi düşünürsek, hem de aynı zamanda insan pişirmesi diyelim, insanı olgunlaştırması diyelim, o amaca hizmet ediyor. Bu da önemli özelliklerden birisi olarak görünüyor. Çünkü böyle bir öge yok ama biz bunu tasavvufta, mesela tasavvufta da şöyle bir şey var, genellikle olumsuz kelimeler kullanmıyorlar. Kim masallarda da bunu görüyoruz. Mesela ocağı söndürmek değil de ateşi dinlendirelim.
Olumlu olarak
söylüyorlar. Evet, olumlu olarak söylüyorlar mesela bunu. Dolayısıyla böyle mesela hani dışarıya doğru çıkış, hadi sen buradan çık, buraya uygun değilsin yerine, o ayakkabının ters konularak gitme ayakucu hani dışarıya bakacak şekilde konulup öyle bir mesaj verilmesi. Yani olumsuz bir şey söylememek için. Bunu kimi masal unsurlarında da yine görüyoruz. Yine 40 sayısı, 7 sayısı, 1 sayısı, 3 sayısı hem Orta Asya'da hem Anadolu'da çok yaygın. Ama böyle bir şey mesela diyelim ki 40'ını yapıyoruz ölülerin ama böyle bir şey yok mesela aslında İslamiyet'te. Biz bunu yapıyoruz. 7'si, 40'ı, 3'ü değil mi?
Evet.
Aynı şeyi masallarda görüyoruz. 40 yiğitler. Mesela hani Köroğlu'nda falan da var 40 yiğitler.
40 haramiler.
40 haramiler. Aynen öyle. Ya da mesela işte 40 gün 40 gece düğün yapıldı. 7 gün 7 gece yürüdüler gibi. Hani özellikle bir takım tabii ki de bunları hani sayılar olarak baktığımızda ayrıca anlatmak lazım ama anlamlarını ortak özelliklerden bir tanesi olarak söylemek mümkün. Sayıların kutsallığı yanında ortak olması da yine bize demek ki bir Avrupa masallarında bunu göremiyoruz mesela, bizde daha çok yaygın. Demek ki bu ortak özellik oradan gelmiş diyebiliriz. Biz bunu yine İslami unsurları da ekleyerek devam ettirmişiz mesela.
Evet. Bir de hani hep Keloğlan gider kralın kızına, padişahın kızına aşık olur ve sonunda evlenirler. Bir yuva kurarlar.
Çünkü zekidir, aslında, başarılıdır.
Evet. Yani onun fakir olması, onun zekasıyla o fakirliğini örtüştürmemesi ya da şöyle demek belki daha doğru, onun zeki ve başarılı oluşu, çünkü sonuçta zengin bir ailenin kızını Keloğlan'a verecek. Demek ki hani kendine maddi olarak denk biri olması lazım ama onun zekası fakirliğinin önüne geçer.
Evet,
dolayısıyla
evet.
Hep bir zengin ve fakir buluşması, aklın
iyiliğin kazanması, iyiliğin ve zekanın aklın kazanması
durumu var
ki
galiba.
Normalde aynen Tassaray'da öyle. Normalde baktığımız zaman çok parlak bir tip değil. İşte hatırlayın, iş beceremez, işe girse çalışamaz, anne hep onu böyle bir dürtükler, uyuşuktur. Aynı şey Tassaray'da da var, Keloğlan tiplemesinde de var. Ama sonrasında bir bakıyoruz, bayağı kötülerin üstesinden galip geliyor. Bir de şey var, onu unutuyordum, 3 ayrı ne diyelim mekanda bulunduğunu görüyoruz Keloğlan'ın. Mesela yeraltı karakterleriyle kimi zaman yer altına iniyor, oradaki kötü karakterlerle savaşıyor. Kimi zaman yer yüzünde, yani dünyada bir takım işler başarıyor. Mesela işte padişah kızıyla evlenmesi için ya zeka yarışları yapıyor, ya spor yarışları yapıyor, ya fiziki olarak bir güç gösterisinde bulunması gerekiyor ve her seferinde bütün rakiplerine rağmen Keloğlan kazanıyor. Ve diğeri de yer üstü, yani daha metafizik olan ögelerle karşılaşması ve oralarda seyahat etmesi. Bunları her iki tarafta da görüyoruz. Hani ne fark var? Şöyle bir fark var. Tassaray mesela işte Han'ın kızıyla evlenir ve artık kutsal, hani çünkü Han eşi olmak, yani bir ülkeyi yönetmek Türk kültüründe kut gerektirir.
Evet.
O kuta sahip olmanız gerekir. Kutsuz yönetici olmaz. Ha meğer kellik aslında kut göstergesiymiş. Aslında Tanrı kut göstergesi olarak bir takım kişilere ipuçları bırakırmış, bir takım işaretler bırakırmış. Kellik de böyle bir şeymiş meğer. Yani kişinin kelliği bir anda onun kutsal olduğunun delaleti olur, kıymetli hale gelir. İşte hani özlü sözler söyler ve Tassaray Han'a yakışır, Han'ın kızına yakışır bir karakter olarak, kutsal özelliğe de sahip bir kişi olarak masalda en son böyle biter. Ama Keloğlan, Keloğlan karakteriyle kalır. En sonunda prensesle de evlense, padişahın kızıyla,
o hep Keloğlan'dır.
O hep karakteriyle Keloğlan'dır. Ama hani padişahın kızıyla evlenmiştir. Çünkü biraz önce de söyledik, hani bir takım başarılar göstermiştir. O başarılardan dolayı, ama böyle bir şey pek o bizim masallarımızda olmuyor. Bir farkı bu var ama geri kalan bütün özellikler aynı. Yani Orta Asya'nın pek çok yerinde bu Tassaray'ı farklı isimlerle görüyoruz. İşte mesela Keçel veyahut da Keleş,
Keloğlum, Keleş oğlum,
evet,
diye de sever aslında annesi olduğunu.
Yani
olduğunu.
Bütün bu isimler aslında farklı yörelerde kullanılmakla birlikte hepsi aynı karakteri simgeliyor. Bu da ortak özellikler diyebileceğimiz önemli özelliklerden. Diğer taraftan hani şöyle bir bakarsak, henüz bir masal coğrafyamız yok. Yani haritamız yok, atlasımız yok. Hı hı. Mesela diyelim ki hangi ülkelerde, yani hangi ülkelerde derken Türk kültürünün yaygın olduğu nerelerde hangi masallar ortak? Hangi masallarda hangi ögeler ortak? Aslında bunun bir haritası çıkarılsa, ortak ögeler görülse, bence bu araştırma çok ciddi, hani folklor araştırması, baktım ben biraz farklı kişiler böyle işte Çuvaş masalları ya da işte Altay masalları diye çalışmışlar ama araştırmacılarımız çok da değerli çalışmalar ve ortak özelliklere vurgu yapmışlar ama derli toplu mesela bunların bir haritası, bir aynı şeyde platformda toplanmış hali yok.
Ya acaba şundan olabilir mi? Hani bir masalı o kadar çok farklı ülkede duyulabiliyor ki, farklı isimlerle farklı hani karakterler değişiyor ama olaylar, evet, hep aynı kalıyor. Evet. Dediğiniz gibi o mekanlar aynı kalıyor. Belki de bir masalı bir yere bağlı kılamıyor olabilirler. Hani kesinlikle bu buradadır, burada söyleniyordur, evet, burada anlatılıyordur diyemiyor olabilirler.
Ben de işte onu diyorum. Yani mesela diyelim ki Keloğlan. Aa, bunun aynısı bizde de şu versiyonuyla söyleniyor deyip oraya mesela diyelim ki Kazak kardeşimiz işaretleyecek haritada.
Hmm.
Bizde şu şunlar farklı, şunlar aynı. Öbürü gene işaretleyecek, öbürü aynı. Mesela diyelim ki böyle bir Tassaray şeyi çıkacak, haritası çıkacak. Hmm. Mesela diyelim ki Köroğlu
haritası
çıkacak.
Coğrafi işaret gibi o yemekler,
evet,
için,
evet,
kullanılır,
evet,
ya.
Hani Zümrüdü Anka, işte Kaf Dağı, bunlar hep bizim duyduğumuz, bildiğimiz masal ögeleri.
Hı hı.
Ama şimdi deseniz mesela, ben bilmiyorum hangi ülkelerde hangi kültür ögesi olarak, isim olarak değişiyordur. Çünkü dedik ya, kültürel öge olarak değişiyor. İslami unsurlar girince başka bir isim alıyor.
Hmm.
Belki aynı şey ama şaman kadın yerine oluyor burada. Belki kutlu bir sultan. O yüzden hani isimler, karakterler değişiyor ama baktığınızda en arkada anlatılan masal aynı masal.
Hikaye aslında. Aynı.
Hikaye aynı hikaye. O yüzden de bunu bu halk bilimciler, tarihçiler, edebiyatçılar ortak bir çalışmayla, o böyle bir ekip işi çünkü ve TİKA gibi hani büyük kurumların yapabileceği bir
ciddi
takım
bir iş, tabii.
Ciddi araştırmalar veya bilmiyorum hangi enstitüler bununla ilgilenir, yurt dışında Türkoloji enstitüleri ortak yapabilir. Evet. Ama böyle bütün bu masalları derleyerek, nüansları ortaya koyarak aslında nüanslardan çok ortak özellik çıkacağına inanıyorum ben ve çok güçlü bağlarımız olduğunu göstereceğine inanıyorum. Gezici bağlar da olacaktır. Mesela bu da Avrupa'da da böyle denilecektir ama öncelikle bizim belki bir Anadolu coğrafyasındaki bu ortak özellikler, ondan sonra da bir ortak özellikleri. Çünkü sözlü kültür diyoruz ama artık bunlar yazıya geçti. Ve bu sözlü kültürün birçok ögesini şimdi biz evlenirken yapıyoruz. İşte ne bileyim, düğün törenlerinde, ölüm törenlerinde, sünnet törenlerinde bu masallardaki bir takım ögeleri biz hala o hani İslamiyet zannederek kullanıyoruz. İşte biraz önce söyledim, kırkı çıkmak filan gibi. Ya da işte ne bileyim, bir şey yaptığınızda üç, Allah'ın hakkı üçtür. Öyle bir şey olur mu yani? Hani Allah'ın hakkı üçtür diye. Ama biz onu öyle, o kültürden gelen bir şeyi oraya yerleştiriyoruz. Yine bayramda anlatmıştık ağaç kültürünün ne kadar önemli olduğunu. Yani bunlar fark etmeden aslında bizim İslamiyet'in içerisine soktuğumuz Orta Asya kültüründen gelen kültür özellikleri, ortak motifler.
Evet, bu motifler günümüzdeki masallarda çocuklara anlatılırken çocuklar ne hissediyor acaba? Hani ya da geçmişte Orta Asya'da anlatıldığında onlar ne hissetmişti acaba? Tamam. Hani birebir aynını kullansak yine bizim çocuklar da aynı duyguları yaşar mı acaba?
Bir an ya gerçekten üzücü yani o anlamda. Mesela bir Manas Destanı'nda da bu ögeler geçiyor. Dede Korkut'ta geçiyor işte. Hani bahsettiğimiz gibi bunu çok detaylandıramıyorum şimdi. Ben bir örnek üzerinden gittim ama gidilse pek çok bununla ilgili örnek bulunur dediğim gibi. Ama mesela Dede Korkut deseniz hiçbir çocuğumuzun ben anlatabileceğini düşünmüyorum. Nitekim konuşmuştuk bununla ilgili de. Yine böyle Keloğlan masalı çok yaygın. Çizgi filmleri,
çizgi filmleri de var.
Ama bence bir tanesini böyle düzgün başından sonuna anlat desek anlatamaz gibi geliyor bana çocuklarımız. Çizgi filmlerini falan seyredenler belki bir iki anlatabilirler ama hani kitabını okuyan, bu eski masal kitaplarından yararlanarak değerli kişiler bunları Borotav gibi ele almışlar, bakmışlar bu özelliklere. Hiç zannetmiyorum yani bunların yaygın bir şekilde bilinirliğinin olduğunu. Aslında bu da bir anlamda çalışılmaya muhtaç. Evet. Yani çocuklara yeniden bu kültürü aktarmak, dediğim gibi hem tarihçilerin hem edebiyatçıların hem de halk bilimcilerin işi. Ortak bir çalışma yapılırsa ben çok da gerçekten günümüze aktarılabileceğini düşünüyorum.
Çocukların da çok seveceğini, çünkü o kadar sevimli bir karakter ki Keloğlan. Eminim onlar da çok sevecek ve onu okumaktan çok büyük keyif alacaklar. Aslında belki de bizim bu yayınımızdan sonra
merakın duyabilirler.
Hem bir merak hem bir umut ışığı doğabilir. Bir kitaplaştırılsa Keloğlan masalları diye, ama günümüze de uyarlanarak çok da güzel olur sizin de ifade ettiğiniz gibi. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Çok eğlenceli bir konu. Hep aslında içimizde çok bizim çocukluğumuzun.
Ben çok severdim biraz ondan.
Ben de çok severdim. Şimdi çizgi filmleriyle çocuklarımız haşır neşirler ama okumak ayrı. Okuduklarında onu daha iyi tanıyacaklar, evet. Daha iyi anlayacaklar. Ve o güçlüklerin üstesinden gelme başarısındaki başarıyı belki de kendilerine örnek alacaklar, uyarlayacaklar. Bu anlamda bir an önce inşallah böyle kitaplar ve böyle çalışmalar yapılır temennisiyle. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu konuyu bizler paylaştığı için. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikteydi Dünden Kalanlar köşemizde. Geçmişten günümüze masallardaki ortak motifleri konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.